Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarını sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Esvan 1403, Hicri Kameri 15 Ramazan 1446 ve Miladi Takvimle 16 Mart 2025 Pazar. Bugün Ehl-i Beyt'in ikinci imamı veladetini idrak ediyoruz muhterem dinleyiciler. Bu kutlu veladet tüm İslam dünyasına mübarek olsun. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sizler için sabah haberlerini sunacağım. Ardından tarihten bir yaprak, Ramazan özel programı, Kalıcı Itır, İslam ve Gülme Zevki ve Yahudi Halkın İcadı podcastini dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Bugün İmam Hasan Aleyhisselam'ın veladeti yıl dönümüdür. İslam devrim lideri genç ve devrimci şairlerin yaygınlaşmasının umut verici olduğunu belirtti. İran ve Bolivya ikili ilişkilerin geliştirilmesi sürecini sürdürmeye vurgu yaptılar. Dışişleri Bakanı Irakçı İran'ın Tahran ve Yeni Delhi'nin refahı için ortaklığı daha da güçlendirme hedefliyor dedi. İran G7'nin iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Ve Yemen'in başkenti Sana'a hava saldırısına uğradı. Şimdi haberler. Bugün Hicri Şemsi takvimle 26 Esvan 1403, Hicri Kameri 15 Ramazan 1446 tarihine denk gelen 16 Mart 2025, Ehl-i Beyt imamlarının ikincisi Hazreti İmam Hasan Müçtebi Aleyhisselam'ın kutlu doğum yıl dönümüdür. Hicretin 3. yılında mübarek Ramazan'ın ayının ortasında Medine şehrinde dünyaya gelen İmam Hasan Müçtebi Aleyhisselam, Ehl-i Beyt'in ilk imamı Hazreti Ali Aleyhisselam ve Peygamber Efendimizin kızı Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha'nın ilk evladıdır. Hazreti Ali Aleyhisselam ve Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha ilk çocuklarının doğduğu gün ona isim seçmeleri için Resulullah'a götürdüler. Peygamber Efendimiz ona iyi ve hoş anlamına gelen Hasan adını verdiler. İmam Hasan Aleyhisselam hayatının 7 yılını dedesi İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sayesinde yaşama şerefine ermiş ve bu değerli fırsatta İslam peygamberinin parlak nurlarından yararlanmıştır. İrib Türkçe servisi çalışanları olarak bu mübarek veladet yıl dönümünü bütün Ehl-i Beyt aşıklarına kutluyoruz. Hazreti İmam Hasan Müçtebi Aleyhisselam'ın kutlu doğum gecesinde bir grup genç ve deneyimli şair, İslam devrimi lideriyle bir araya geldiler. İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu buluşmada, bağlılık ve devrimci şiirin büyümesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, toplantıda okunan şiirleri genel olarak iyi ve kaliteli bularak, özellikle gençler arasında şiirin yaygınlaşması son derece umut vericidir. 1403 yılında şairlerin edebi faaliyetlerine ilişkin raporlar, bağlılık ve devrimci şairlerimizin bu yıl iyi bir sınav verdiğini göstermektedir açıklamasında bulundu. Şiirin diğer medya türlerinin onu kendi otoritesinden düşüremediği benzersiz bir medya ve sanat olduğunu vurgulayan Ayetullah Hamenei, şiir ne kadar ilerlerse ve iyi şairlerin sayısı artarsa bu sevindiricidir. Ancak niceliği yanı sıra şiirlerin kalitesinin de artması beklenmektedir dedi. Devrim lideri şiir ve şairin niteliksel ilerlemesinin şairin kendi şiirsel ilerlemeleriyle yetinmemesine bağlı olduğunu belirterek, bizim dönemimiz Sadi, Hafız ve Nizam'ı yaratma dönemi olabilir. Çünkü tiranlık döneminde büyük şairler saygı ve ilgi görmezken günümüzde şairlere gösterilen sosyal saygı ve ilgi üst düzeydedir. Medya, radyo ve televizyonda onlara gösterilen ilgi büyük şairlerin yetişmesi için uygun bir zemin hazırlamıştır ifadesine dikkat çekti. Günümüz Fars şiir dilinin devrim döneminde oluşan benzersiz bir dil olduğunu belirten İslam devrimi lideri, bu sanatsal avantaj günümüzde şairlerin ve büyük şiir zirvelerinin yükselmesi için başka bir zemin sunmaktadır dedi. Ayetullah Hamenei, şairin iç dünyasının şiirine yansımasının önemini vurgu yaparak, özellikle genç şairlere takva, bilgi temellerine bağlılık ve dini hassasiyetlerini korumalarını tavsiye ederek, Kur'an'ın şairlere çokça zikretmeyi tavsiye etmesinin nedeni, şairin iç dünyası ne kadar temiz ve berrak olursa, şiirinin de o kadar temiz ve berrak olacağıdır ifadesini kullandı. Ayetullah Hamenei, Fars edebiyatının hazinelerinden ve büyük İranlı şairlerin şiirlerindeki sanatsal birikimlerden yararlanmanın gerekli olduğunu belirterek, şairlere şiir ve aşk gazellerinin çerçevesi hakkında bir başka tavsiyede, şairin sevgi dolu duygularının coşkusunu yansıtan aşk şiirleri söylemekte hiçbir sakınca yoktur. Ancak Fars şiiri geleneğinde aşk şiirleri her zaman iffetli ve asil olmuştur. Bu nedenle aşk şair şiirlerimizin iffet ve asaletten uzaklaşıp açık sıçak saçaklığa edepsizce buluşmasına izin vermeyin vurgusunda bulundu. Devrim lideri şiirde anlam derinliği oluşturmanın ve düşük seviyeli yaygın söylemleri şiire sokmaktan kaçınmanın şiiri yücelteceğini belirterek, öğretici temalar, etkili ve tatlı bir dille birlikte ince ve hassas şairane duygular şiiri öne çıkarır ve seçkin kılar dedi. Devrim lideri günümüzde coşku yaratan sosyal kavramların çokluğunun şiirlerde kullanılmak üzere coşku yaratan bir potansiyel olduğunu belirterek, bu toplantıda Şehit Süleymani, Reisi, Nasrullah ve Sinvar hakkında şiirler okundu. Bu canlandırıcı kavramlar şiir aracılığıyla halkın zihninde yaşayabilir. Aynı şekilde tevhid, bilgi ve hikmet dolu temaların şiirlerde ifade edilmesi de son derece değerlidir ve kendi dinleyicilerine sahiptir, dedi. Ayetullah Hamenei şiir defterinde tevhid ve Allah'ı övgüyle başlama geleneğini günümüz şairleri için takip edilebilecek değerli bir gelenek olarak nitelendirdi. Ayrıca bazı televizyon programlarında önde gelen şairlerin, genç şairlerin şiirlerini dinleyip tartıştığına değinerek, bu yöntemin şiirin seviye ve itibarını düşürdüğünü ve iyi şairleri ticarileştirdiğini belirterek, elbette şiir radyo ve televizyonlarda okunmalıdır ancak şairin itibarının korunduğu bir şekilde dedi. Bu buluşmada 36 şair dini, sosyal ve siyasi konularda kendi şiirlerini okudu. Akşam ve yatsı namazından önce bir grup şair İslam devrimi lideriyle yakından görüşerek eserlerini takdim ettiler. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile Bolivya Dışişleri Bakanı Celinda Susallon'da çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesi sürecinin takip edilmesi gerektiğini vurguladı. İran'ın haberine göre Seyyid Abbas Irakçı ve Bolivyalı mevkitaşı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Taraflar çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesi sürecinin takip edilmesine vurgu yaparken, ekonomik ve enerji alanlarında işbirliğinin genişletilmesi, karşılıklı ekonomik anlaşmaların ve projelerin uygulanması ile gelecekte iki ülkenin üst düzey yetkililerinin ziyaretlerine ilişkin koordinasyon konularında istişarelerde bulundu. İran Dışişleri Bakanı, İran'ın Hindistan hükümetiyle ortaklığını daha da güçlendirerek iki ülke halkının refahını sağlamayı hedeflediğini belirtti. Parsudey'in İran'dan naklen aktardığı habere göre Seyyid Abbas Irakçı, X sosyal medya platformunda İran ve Hindistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümüne atıfta bulunarak, Tahran-Yeni Delhi ilişkilerinin büyüme ve karşılıklı işbirliği yolunu açmada büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, İran, iki ülke halkının refahı için ortaklığını daha da güçlendirmeyi hedefliyor paylaşımında bulundu. İran ve Hindistan uzun zamandır yakın ilişkilere sahip olup, iki ülke arasındaki etkileşim geniş kapsamlıdır ve siyasi, ticari, kültürel, edebi ve dini boyutları kapsar. Bir dönemde Farsça, Hindistan Sarayı'nın resmi dili olarak kabul edilmiş ve Hindistan hükümetinin teşvikiyle birçok bilim insanı ve edebiyatçı İran'dan Hindistan'a çekilmiştir. Hindistan bağımsızlığını ilan etmesinin ardından İran hükümeti, Yeni Delhi'deki başkonsolosluğunu hemen büyükelçiliğe dönüştürdü ve başkonsolosluk ile maslahat güzarı büyükelçi rütbesine yükseltti. İki ülkenin ilk siyasi işbirliği 15 Mart 1950'de taraflar arasında imzalanan dostluk anlaşması oldu. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Kanada'da düzenlenen son G7 Dışişleri Bakanları toplantısının bildirisinde İran İslam Cumhuriyeti hakkında yer alan iddiaları tamamen asılsız ve kurnazca olarak nitelendirerek kınadı. İran'ın haberine göre İsmail Bekai, İran'ı bölgede istikrarsızlaştırıcı davranışlarla suçlamayı, gerçekliğin açık bir çarpıtılması ve bildiriyi hazırlayanların kötü niyetli bir şekilde suçu başkasına atma girişimi olarak değerlendirdi. G7 üyesi ülkelerin Batı Asya bölgesindeki yasa dışı, sorumsuz ve müdahaleci davranışlarına, özellikle de soykırımcı rejim İsrail'e silah, mali veya siyasi destek sağlamalarına atıfta bulunarak, G7 üyesi ülkelerin Batı Asya'daki barış ve istikrara yönelik uygunsuz eylemlerinden ve işgal altındaki Filistin'deki insan hakları ve insani hukuk ihlallerine ortak olmalarından dolayı hesap vermeleri gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca İran'ın nükleer faaliyetlerinin ülkenin teknik ve endüstriyel ihtiyaçlarına uygun olarak ve nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması NPT ile güvenlik önlemleri anlaşması kapsamındaki uluslararası hak ve yükümlülüklerine uygun şekilde tasarlandığını ve uygulandığını belirterek, G7'nin bu konudaki endişelerini temelsiz ve sadece bazı G7 üyesi ülkelerin siyasi yaklaşımlarının bir sonucu olarak nitelendirdi. Bekai, G7'nin Ukrayna çatışmasıyla ilgili İran'a yönelik tekrarlanan ve sorumsuz iddialarını da reddederek, İran İslam Cumhuriyeti'nin savaşa karşı olduğu ve çatışmanın ilgili taraflar arasında diplomatik diyalog ve müzakereler yoluyla sona erdirilmesi gerektiği yönündeki ilkesel tutumunu hatırlattı. İran'ın Ukrayna çatışmasına herhangi bir müdahalesi olmadığını vurgulayan sözcü Bekai, suçlayanların suçu başkasına atmakta ısrar etmek yerine kendi üstünlük taslama tutumlarını ve yanlış politikalarını düzeltmeleri gerektiğinin altını çizdi. Haber kaynakları Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik bir dizi hava saldırısının gerçekleştiğini bildirdi. El Alemin haberine göre Yemen'in El Mesire televizyonu, Sana'nın bazı bölgelerinin birkaç saat önce hava saldırısına hedef olduğunu bildirdi. El Meyadin televizyonu da Sana'nın kuzeyi, kuzeydoğusu ve batısına yönelik çok sayıda hava saldırısı düzenlendiğini aktardı. Yemen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis El Asbahi'ye göre bu saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Ayrıca El Meyadin televizyonunun haberine göre Sada kentinin kuzeyindeki Kaheze bölgesinde yerleşim alanlarının bombalanması sonucu ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 15 sivil hayatını kaybetti veya yaralandı. Filistin İslami Cihat Hareketi Amerika'nın Yemen'e yönelik saldırısını şiddetle kınayarak bunu Siyonist rejime ve Filistin halkı ile bölge ülkelerini özellikle Suriye ve Lübnan'a yönelik işlediği suçlara açık bir destek olarak nitelendirdi. Filistin İslami Cihat Hareketi yayımladığı bildirde bu saldırıyı Siyonist rejimi korumaya yönelik düşmanca bir eylem ve Filistin halkının yanında duran herkesi hedef alan bir saldırı olarak değerlendirdi. Hareket, Gazze ve Filistin direnişini destekleyen özgün Arap ve İslami duruşu temsil eden Yemen'in onurlu tutumuna desteğini ve gururunu bir kez daha vurguladı. Haber kaynakları Yemen ordusunun Amerika ve İngiltere'nin işlediği suçlara karşılık vermeye hazırlandığını bildirdi. El Alemin, El Meyadin televizyonunun Sana'daki muhabirini dayandırdığı habere göre, Yemen ordusu, Amerika ve İngiltere'nin ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırısına geniş çaplı bir yanıt vermeye hazırlanıyor. Yemen Ulema Birliği daha önce yayımladığı bir bildiride Amerika ve İngiltere'nin saldırısına karşı koymanın ve bu konuda cihat etmenin dini bir görev ve şer'i bir zorunluluk olduğunu belirtti. Yemen Ulema Birliği bildirisinde bu dini görev ancak toplumun bireyleri tarafından yerine getirildiğinde düşer. Bu görevi yerine getirmek özgür, onurlu ve güçlü her Yemenli ve Müslüman için farzdır ifadesine yer verdi. Yemenli alimler bu bildiride ülkenin liderlerinin bu saldırıya ve sonuçlarına karşı vereceği her türlü yanıt ve düşmanlarla yeni bir mücadele dönemine girme kararını desteklediklerini ifade etti. Yemen'in Ensarullah Hareketi'nin siyasi bürosu da daha önce yayımladığı bir bildiride Amerika ve İngiltere'nin San'a şehrinin yerleşim bölgelerini düzenlediği saldırının düşmanca ve suç niteliğinde bir eylem olduğunu belirtti. Bildiride şu ifadelere yer verildi. Sivil hedeflerin ve yerleşim bölgelerinin vurulması tam anlamıyla bir savaş suçudur ve Amerika'nın kendisine muhalif milletlere ve ülkelere karşı terör uyguladığının bir başka göstergesidir. Bildirdi ayrıca bu saldırı bir kez daha Amerika'nın Siyonist rejim adına savaştığını gösterdi denildi. Bildirinin sonunda bu saldırı yanıtsız kalmayacak ve Yemen Silahlı Kuvvetleri saldırılara karşılık vermek için tam bir hazırlık içindedir ifadeleri yer aldı. İsrail rejiminin emekli bir generali, rejim askerlerinin Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ı yenme yeteneğine sahip olmadığını itiraf etti. Yitzhak Brick, İsrail ordusunun Hamas karşısındaki acizliğini kabul ederek yeni bir savaş turunun esirlerin hayatını tehlikeye atabileceği ve İsrail'i askerlerin kayıplarını arttırabileceği konusunda uyardı. Pars Today'in İrna'ya dayandırdığı habere göre eski İsrail'i asker Yitzhak Brick, en büyük sürpriz ordunun yeni komutasının İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savaş Bakanı Yoav Gallant'ın tuzağına düşmüş olmasıdır, dedi. İsraillilerin Filistin direnişi karşısındaki yenilgiyi kabul etmesi meselenin sadece bir yüzüdür. Diğer yüzü ise bu rejimin Filistinlileri insan kalkanı olarak kullandığını itiraf etmesidir. Merhabar Ajansı'na göre Siyonist Haaretz gazetesi geçen hafta yayınladığı bir haberde uluslararası baskıların gölgesinde İsrail polisinin işgalci ordunun unsurlarının Gazze'deki sivilleri insan kalkanı olarak kullanmasına ilişkin bir soruşturma başlattığını yazdı. Rapora göre Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin yürüttüğü soruşturma, Siyonistlerin 9 Gazze'liyi insan kalkanı olarak kullanmasına ilişkin iddiaların doğruluğunu teyit etti. Ve bir Siyonist medya organı, Amerika Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Hamas'a yönelik tehditlerini yerine getiremediklerini bildirdi. Buna göre Siyonist rejimin Ay-24 televizyonu bir haberinde Amerika Başkanı Hamas'ı Gazze'ye cehennem kapılarını açmakla, İsrail'de bu grubu bölgeye karşı yeni bir savaş başlatmakla tehdit etti. Ancak sonunda Amerika bu grupla görüşmek üzere bir temsilci gönderdi ve sonuç olarak Trump ile Netanyahu tehditlerini yerine getiremedi diye yazdı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 İsvan 1403, Hicri Kameri 16 Ramazan 1446 ve Miladi 16 Mart 2025 Pazar. ...719 yıl önce bugün Hicri Kameri 16 Ramazan 727 tarihinde Şamlı fakih, muhaddis, edip İbn Zamlakani vefat etti. Bilimi kendi döneminin alimleri nezdinde öğrenen İbn Zamlakani, dini bilimler ve hadis konusunda geniş çalışmalarda bulundu ve 20 yaşındayken fetva verme yetkisi aldı. Kadılık da yapan İbn Zamlakani, talim ve terbiye konusunda da araştırmalar yaptı, Şam medreselerinde de ders vermeye başladı. ...601 yıl önce bugün Hicri Kameri 16 Ramazan 845 tarihinde Müslüman bilim adamı ve tarihçi Takiyeddin Ebu'l-Abbas Mugrizi vefat etti. Mısır'ın Kahire kentinde dünyaya gelen Takiyeddin Ebu'l-Abbas Mugrizi, tahsil ve bilim öğrenmek için İslam beldelerini yolculuklar yaparak çeşitli dini bilimleri öğrenmede büyük maharet kazandı. Tarihe büyük ilgi duyan Takiyeddin Ebu'l-Abbas Mugrizi bu bilim dalında çeşitli telifler yaptı. ...30 yıl önce bugün Hicri Şemsi 26 İsvan 1373 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'nin değerli oğlu Hüccetül İslam Seyyid Ahmet Hümeyni Hakk'a yürüdü. Hicri Şemsi 1324 yılında Kutsal Kum kentinde dünyaya gelen Ahmet Hümeyni, değerli babasının yanında yetişti ve dini bilimleri ondan öğrendi. Ahmet Hümeyni'nin İran'da İslam devrimi döneminde devrimcilerle İmam Hümeyni arasında köprü kurmakta önemli rolü vardı. İslam devriminin zaferinin ardından hayatını devrime adayan Ahmet Hümeyni, önemli görevler üstlenmesi yönünde gelen bütün tekliflere rağmen daima rahmetli İmam Hümeyni'nin hizmetindeydi. Rahmetli Hüccetül İslam Ahmet Hümeyni, değerli babası, rahmetli İmam Hümeyni'nin vefatından sonra hayatta kaldığı 6 yıl boyunca devrim ülküsü, hedefleri ve Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin liderliğini desteklemeye devam etti. ...28 yıl önce bugün Hicri Şemsi 26 İsvan 1375 tarihinde Kum İlmiye Havzası'nın önde gelen müderrisi Ayetullah Ahmet Payani Erdebili vefat etti. Hicri Şemsi 1306 yılında İran'ın Erdebil kentinde dünyaya gelen Ayetullah Ahmet Payani Erdebili, 20 yaşındayken dini bilimler alanında eğitimini sürdürmek için Kum'a gitti. Tahsil ile birlikte ders vermeye başlayan Ayetullah Ahmet Payani, mali yönden sıkıntılarına rağmen tahsilinden vazgeçmedi ve ders vermeyi sürdürdü. 50 yıllık ders verme süresince birçok öğrenci yetiştiren Ayetullah Ahmet Payani, ömrünün sonlarına kadar derslerine katılan öğrenciler onun büyük zevkle takip ediyorlardı. 86 yıl önce bugün 16 Mart 1939 tarihinde İkinci Dünya Savaşı başlamadan önce Çekoslovakya, Nazi Almanya'sının silahlı kuvvetleri tarafından işgal edilmişti. Böylece Avusturya'dan sonra Hitler Almanya'sının işgal ettiği ikinci ülke Çekoslovakya Cumhuriyeti oldu. 30 Eylül 1938 tarihinde Alman ordusu Çekoslovakya'nın Sudet bölgesini işgal etti ve aynı gün ülkenin tüm topraklarını ele geçirdi. ...85 yıl önce bugün 16 Mart 1940 tarihinde İsveçli yazar Selma Lagerlöf hayata veda etti. 1858 yılında doğdu ve eğitimini tamamladıktan sonra öğretmenlik yapmaya ve hikaye yazmaya başladı. Lagerlöf 1909 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan ilk kadın oldu. Kitaplar arasında Gustav Berling Efsanesi, İsa Efsanesi ve Görünmez İpler yer alıyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fırsatların ayı Ramazan.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayınladığımız dizi programımızın 16. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Mübarek Ramazan ayının yarısını geride bıraktık. Umarız mübarek ayın ilk yarısında ilahi farizaları yerine getirmekte başarılı olmuş ve yine ay sonuna dek ilk günkü neşe ve tam maneviyatla ilahi sofradan nasibinizi almaya devam edersiniz.
Yüce Allah'ın rahmetlerinden uzaklaşmanın en önemli zemirlerinden biri, nefsani heva ve heveslerin ve şehvetin tuzağına düşmektir. Dini öğretilerde nefsi ve şehveti kontrol etme ve yönlendirme konusunda birçok talim beyan edilmiştir ki oruç ibadeti bunlardan biridir. Zira oruç bir nevi alıştırmadır ve düzenli bir şekilde tekrarlandığı takdirde zamanla insanda günahlardan sakınma gücünü takviye ederek iradesine hakim olmayı öğretir. Bu durumda oruç tutan insan her zamankinden daha çok günahtan uzak durabilir. İslam peygamberi mübarek Ramazan ayının özellikleri hakkında şöyle buyurur. Ramazan ay hilali görüldüğünde kovulan şeytanlar zincire vurulur. Mübarek Ramazan ayında şeytanlara zincir vurulur. O zaman siz de Allah'tan şeytanların size musallat olmaması için yardım talep edin.
Mübarek Ramazan ayında üzerinde özenle durulması ve dikkat edilmesi gereken özel bakımlardan biri, şeytanların size musallat olmasına mani olmak ve nefsin şehvete dayalı isteklerini izlemekten kaçınmaktır. Şehvet geniş anlamı olan ve her türlü sevmeyi, lezzetin tadına varmayı ve nefsin isteklerine uymayı kapsar. Bu istek ve rağbet, insanın nefsinin isteklerini yerine getirme özelliklerinden biridir. Örneğin, eğer yeme isteği ve şehveti olmazsa, insan sağlığı tehlikeye girer. İnsanların soyu da cinsel şehvet sayesinde devam eder. Dolayısıyla eğer insanın istek ve eğilimlere ilahi hikmetle uyumlu hale gelirse çok iyidir. Ancak şehvet aklın kontrolü altında bulunmak yerine akla hakim olur ve onu ister ifrat veya ister tefrit ile denge durumundan çıkarırsa uygunsuz olur.
Mübarek Ramazan ayı ve bu ayda oruç tutma ve bereketlerinden ve tesirlerinden yararlanma meselesi de aynı şekilde söz konusudur. Bu konuda da maalesef bazıları ifrat ve tefrite kaçıyor, böylece kendilerine zarar verebiliyor. Bu sorunların ve zararların bir bölümü sahur ve iftar sırasında yemekte dengeli hareket etmemek ve sağlık ve beslenme kurallarına uymamaktan kaynaklanıyor. Sorunların bir başka bölümü de dini farizalarda ifrat ve tefritten kaynaklanıyor. Bazı insanlar bu konularda kendilerini aşırı sıkmakla, sorunlarla karşılaşıyor. Oysa sadece oruç ibadeti değil, İslam'ın özü ve esası dengeli davranmak ve ifrat ve tefritten kaçınmaktır.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل عبد ذليل خاضع فقير.
Şimdi geçen bölümlerde olduğu gibi yine oruç ibadetinin bazı ahkamını gözden geçirmek istiyoruz. Bilindiği üzere kefaret vacip olan durumları, miktarı ve niteliği oruç tutulan günlerde gündeme gelen konulardan sayılır. Buna göre bugünkü sohbetimizde mübarek Ramazan ayında kasıtlı amellerin kefareti ve vacip olma şartlarını beyan etmek istiyoruz.
Kefaret ödemeyi vacip kılan durumlardan biri, oruç tutan insan kasıtlı olarak ve hiçbir mazeret olmaksızın orucunu bozmasıdır. Mübarek Ramazan ayında ne zaman oruçlu insan kasıtlı olarak ve hiçbir şer'i mazeret olmaksızın orucunu bozacak amellerde bulunursa, orucu batıl olduğu gibi kazasını da yerine getirmesi gerektiği gibi kefaret ödemesi de farz olur. Ancak eğer oruç tutan insan zarar görme korkusu veya sağlığına muhtemel tehlike arz etmesi gerekçesiyle orucunu bozarsa artık kefaret ödemesi gerekmez. Fakat orucunu kaza etmesi vaciptir.
Burada üzerinde durulması gereken önemli nokta şu ki eğer biri herhangi bir mazeretle mübarek Ramazan ayında oruç ona vacip olmadığını düşünür ve bu yüzden oruç tutmaz. Fakat daha sonraları oruç tutmak ona vacip olduğu anlaşılırsa, tutmadığı orucun kazasını yerine getirmekten başka kefaret ödemesi vaciptir.
Eğer oruç tutan insan şer'i hükümden haberdar olmadığı için orucunu bozacak bir şey yaparsa, örneğin başını suya tam batırmanın orucu bozduğunu bilmeden bunu yaparsa, orucu batıl olur ve kaza yapması gerekir. Fakat kefaret ödemesi gerekmez. Yine eğer herhangi bir sebepten ötürü orucunu bozmak caiz ve vacip olursa, örneğin suda boğulmakta olan birini kurtarmak için suya atlaması icap ediyorsa, bu durumda kefaret ödemesi gerekmez. Fakat kaza yapması gerekir. Bundan başka oruçlu insan midesinden bir şey ağzına geri gelirse onu tekrar yutmaması gerekir. Ve eğer kasıtlı olarak yutarsa hem kaza yapması hem kefaret ödemesi gerekir. Yine eğer bir oruçlu insana akşam ezanı okunduğunu söylerse ve oruçlu kişi onun sözüne güvenip orucunu açar fakat daha sonra ezan vakti olmadığını anlarsa hem kaza yapması hem de kefaret ödemesi gerekir.
Tahran Radyosu.
Bilindiği üzere yavaş yavaş Kadir gecelerine yaklaşıyoruz ve bu yüzden bu gecelere özel dualar için hazırlanmalıyız. Yine bilindiği üzere Kadir Gecesi, Yiren en saygın ve en esrarengiz gecelerindendir ve İmam Cafer Sadık Aleyhisselam bu geceyi Ramazan'ın kalbi olarak açıklamış. Vallahi Teala Kur'an-ı Kerim'de bu geceyi bereket dolu ve değeri 1000 aydan daha üstün olarak tanıtmıştır. Gerçekten de değeri 30.000 geceye bedel olmaktan daha büyük bir bereket düşünebilir mi dersiniz?
Allahu Teala Kadir suresinde şöyle buyurur: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi 1000 aydan hayırlıdır. O gecede Rablerinin izniyle melekler ve ruh, Cebrail her iş için iner dururlar. O gece esenlik doludur ta fecrin doğuşuna kadar.
Bu ayetlerde Yüce Allah Kadir Gecesi'nin kıymetine ve şanına işaret ediyor ve insanların idrak gücü bu azameti idrak etmekten aciz olduğunu buyuruyor. 1000 aydan daha üstün olan bu gecede melekler yeryüzüne iner ve ilahi rahmet kapıları sabaha kadar kulların yüzüne açık olur. İmam Rıza Aleyhisselam bu bağlamda şöyle buyurur: Allah Teala Kadir gecesinde insanların gelecek bir yılda kaderini belirliyor. İyi kötü, hayat memat, rızık. O zaman Yüce Allah'ın bu gecede mukadder buyurduğu her şey kesinlikle vuku bulacaktır. Bu arada insanların her iradeleri ve yetkilileri yerinde olduğu da belirtilmelidir. Zira ilahi takdir insanların liyakatlarına göre ve iman, takva, pak niyet ve amellerine göre belirlenir. Kadir gecesini ihya etme, dua ve ibadetle geçirmek hepsi insan iradesi ve yetkisinin cilveleridir.
İlahena ma a'delek, melike kulli memmelek. İlahena ma a'delek, melike kulli memmelek. لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك.
Kadir gecesinin mübarek Ramazan ayında bir gece olduğu tüm Müslümanlarca kabul edilen ve hakkında hiçbir kuşku bulunmayan bir konudur. Allahu Teala Bakara suresinin 185. ayetinde şöyle buyurur: Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öte yandan Kadir suresinin ilk ayetinde de şöyle buyruluyor: Biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik.
Buna göre Kadir gecesi mutlaka mübarek Ramazan ayında bir gecedir. Gerçi bu gece kesin olarak Ramazan ayının 19, 21 ya da 23. gecesi olup olmadığı konusunda görüş ayrılığı söz konusu. Aslında Kadir gecesinin gizli olması başlı başına bir hikmeti vardır. Allah Teala nasıl ölüm anımızı gizli tutarak insanların her halükarda kabul etmeleri mukadder buyurmuşsa, kıyamet gününü ve İmam Zaman Aleyhisselam'ın zuhur gününü de gizlemiş ve böylece günah ehli olanların bu durumlardan şom hedeflerine ulaşmalarına mani olmuş ve aynı zamanda müminlerden daha dikkatli olmalarını istemişti.
Yüce Allah ayrıca duaların icabetini de gizli tutmuş, böylece mümin kulların tüm duaları etmeye yönelmelerini sağlamıştır. Buna göre Kadir gecesi de gizlidir ve kesin zamanı belli değil.
Hazreti Ali aleyhisselam Kadir gecesinin gizli olmasının sırrını, mümin kullar daha fazla geceyi Kadir gecesi bilmeleri ve bu gecenin faziletlerini idrak etmek üzere daha fazla ibadet etmeleri ve günahlardan uzak durmaları ve yüce Allah'a daha fazla tapmalarına bağlıyor.
Kadir gecesi günahların başlandığı gecedir. Kalplerin tozunu alma gecesidir. Kadir gecesi kötülere iyilikle değişme, ihtilaf ve tefrikayı barış ve safa ile değişme, zulüm ve adaletsizle ihsan ve adaletle değişme gecesidir. Buna göre gelin vereceğimiz sadakalarla ahiretteki evimizin imarı için bir adım atalım ve hayır amellerimizle iki kat sevap kazanalım.
Değerli dinleyiciler, şimdi hep birlikte mübarek Ramazan ayının 16. gününün duasını dinleyelim.
Allahümme vaffiqni fihi li muvaffaqatil ebrâ ve cennibni الأشرار وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayınladığımız dizi programımızın 16. bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamenei, yabancıların kültüründen etkilenmeme konusuna uyarıda bulunarak, halkın çoğunluğunu değil, Kur'an-ı Kerim'in hidayet için en iyi kriter olarak tanıtıyor. Kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Zaman içinde bizim ve toplumlarımızın hatalarından biri de bazen kültürümüzü yabancıların kültüründen etkilenmiş olmamız olmuştur. Bazıları bizim toplumumuz ve ülkemizde kasten bunu yaydılar. Bizi yürekleri maneviyat nurundan boş olanların yaşamlarına doğru yönlendirdiler. Yaşam tarzında, giyim tarzında, yürüyüş tarzında, muaşeretlerin ve sosyal ilişkilerin içeriğinde. Eğer de onlara birileri itiraz etseydi, bugün dünyanın böyle olduğunu söylüyorlardı. Halbuki Kur'an bize, yeryüzünde bulunanların çoğuna uyarsan, seni Allah yolundan saptırır. Çünkü onlar ancak zanna kapılırlar ve onlar ancak yalan söylerler diye öğretiyor. Yeri geldiğinde insanın öğrenmesi ve gerektiğinde onu taklit etmesi gereken ise hidayet yoludur. Nimetlendirdiğin kişilerin yolunu. Allahu Teala'dan bizi ilahi nimete vasıl ve nail olanların yoluna yönlendirmesini istiyoruz. İzlememiz gereken, takip etmemiz gereken budur. Fakat şimdi dünyanın çoğunluğu böyle konuşuyor, böyle hareket ediyor, böyle davranıyor. Biz inkar ve kabul için aklımızı, dinimizi, ilahi rehberliğimizi bir ölçü olarak kullanmalıyız. Mümin ve Müslüman ümmet, Kur'an'ı ölçü alan, ilahi hidayeti ölçü alan millettir. İşte bu ölçü olur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Neşe ve mutluluk dini İslam.
Değerli dinleyiciler, İslam dini ve önde gelen büyükleri gülmek ve neşeli olmanın üzerinde sürekli vurgu yapmıştır. Buna göre de İslam dini insanların mutlu ve neşeli bir yaşam sürdürmelerini isteyen bir din olduğu söylenebilir. Biz de İslam dininin bu tavsiyesini ve sebeplerini sizlerle paylaşmaya karar verdik. Şimdi hep birlikte sohbetimizin ikinci bölümünü dinleyelim. Gülmek her zaman mutlu ve sevindirici bir olayla beraber olmuştur. Gülmek ve mizah yapmak İslam dininin önde gelen büyüklerinin de tavsiyesidir. Ancak İslam dini bu bağlamda oldukça yapıcı ve değerli tavsiyeleri olmuştur. Geçen bölümde gülmenin ve açık yüzlü olmanın faydaları hakkında bazı önemli noktaları sizlerle paylaştık ve dedik ki, İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve ehl-i beyt fertleri oldukça güler yüzlü ve açık yüzlü insanlardı ve onları izleyen herkese de böyle olmalarına tavsiye ediyordu. İslam dininin talimine göre gülmek, insanların moralini yükseltmek ve cismi ve ruhi sağlığını geliştirmek için gereklidir. Ancak gerçekçi olmayan alaylı gülmeler gibi durumlar bu özellikten yoksundur. İslam dininde gülmekle ilgili bir başka önemli tavsiye, bu fiilin gıybet, yalan, çirkin sözler ve günahla karışmaması ve bireyin ve toplumun heba olmasına yol açmamasıdır. Evet, biraz önce de belirtildiği üzere gülmek her zaman mutlu ve sevindirici bir olayla beraber olmuştur. Aslında insanların mutlu olma meselesine bakış açıları onların kişiliğine ve kültür seviyesine göre değişir. Bu konuda Yunan filozof Aristo şöyle diyor. Sıradan insanlar lezzeti mutluluk zannediyor. Başarılı insanlar mutluluğu iyi uygulamada buluyor ve bilginler düşünceli ve araştırmacı yaşamı mutlulukla eşit tutuyor. İngiliz filozof Bertrand Russell şöyle diyor. Bazı insanlar sürekli gülmeyi ve yaşamlarında hiç tartışmamayı mutlu olmakla bir tutuyor. Biz de geçen bölümde gülmek ve mizah yapmak İslam dininin önde gelen büyüklerinin de tavsiyesi olduğunu anlattık. Ancak İslam dini bu bağlamda oldukça yapıcı ve değerli tavsiyeler vardır. Örneğin İslam dini yüksek sesle gülmemeyi ve gülmekte aşırıya kaçmamayı tavsiye eder. Yine İslam talimine göre insan kendi günahları için Allah-u Teala huzurunda ağlamaması da taş kalpli oluşunun işareti olarak algılanır. Bu tavsiyeleri yan yana koyacak olursak İslam dini hakkında pek fazla bilgisi olmayan bir insan için acaba İslam dini mutlu olmaya karşı mıdır gibi bir şaibe oluşabilir. Şimdi eğer bu konuyu köklü bir şekilde ele alacak olursak ilkin mutlu olmak ne anlama geldiğine ve İslam'ın bu konuya nasıl baktığına bakmamız gerekir. Bazı insanlar mutluluğu acısız lezzetlerin toplamı olarak tanımlıyor. Bazı psikologlar ise şöyle diyor, mutluluk, hoşnutluk ve zafer duygusundan kaynaklanan müsbet bir duygudur. İranlı büyük düşünür ve İslam bilgini Şehit Üstad Murtaza Mutahhari mutluluğu şöyle tanımlıyor. Mutluluk, hedef ve arzularımızın birinin gerçekleştiğini veya gerçekleştiğini bildikten sonra insanı saran hoş ve zevkli bir duygudur. Acı ve keder ise bunun tam tersi. Bir hedef veya arzumuzun gerçekleşmeyeceğini öğrendikten sonra hissedilen bir duygudur. Şehit Mutahhari'nin mutluluktan verdiği bir tanım içinde bilinçlilik ve güdümlülük gibi unsurları içerdiği için daha önceki tanımlardan daha derin ve daha titiz görünüyor. Kur'an-ı Kerim ve masum imamların siyeri gibi dini kaynaklara bakıldığında İslam dini neşe ve mutluluktan yana olan bir din olduğu ve bunun için ve hem sevinmek ve hem sevindirmek için titiz tavsiyelere bulunduğu anlaşılır. Bu konuda İmam Rıza Aleyhisselam şöyle buyurur. Zamanınızı dörde ayırın, bir bölümünü ibadet, bir bölümünü çalışmak ve geçim için faaliyet yürütmek, bir bölümünü de güvendiğiniz insanlar ve sizi kusurlarınız hakkında bilgilendiren kişilerle muaşeret ve oturmak ve bir bölümünü de eğlencelerinize ve zevklerinize ayırın ve eğlence anlarında kavuştuğunuz mutluluk ve sevinçten işlerinizi yerine getirme gücü olarak yararlanın. İmam Rıza Aleyhisselam bu hadiste açıkça her insanın zamanının bir bölümünü mutlu edici faaliyetlere ayırmasına ve bunun sonucundan görevlerini yerine getirmekte yararlanmasına vurgu yapıyor. Bu görevler insanı hakikat yolunda kemale erdiren görevlerdir. İslam talimine göre insan Yüce Allah'ın en değerli mahlukudur ve fani dünyada çeşitli durumlarda ilahi imkanlardan ve muhibetlerden yararlanarak kemale erer ve ardından ebedi dünyaya intikal ederek yaratanı yanında ebedi saadete nail olur. Bu düşüncede insanın tüm amelleri ve her anı yüce bir hedef uğruna coşarak yerine getirilir. Gerçekte neşelenmek ve mutlu olmak Yüce Allah'ın insanlara sunduğu muhibetlerden biridir ve insan bunun yardımıyla maddi yaşamın tüm zorluklarına galip gelir ve kemale ermek için gerekli gücü toplar. Bu bakışa göre sevinmek ve mutlu olmak için her türlü yola başvurmanın doğru olmadığı da anlaşılır. Bu düşünceye göre insanı doğumla ölüm arasında mahsur bir mahluk sayan maddi düşünce, mebda ve maat hakkında düşünmeyi ızdırap ve umutsuzluk kaynağı şeklinde algılar. Gerçekten maddi düşünce insan aklını bu konuyu idrak etmekten aciz bildiğinden ya büyük bir hedef olmadığını ya da böyle bir hedef asla düşünmemek gerektiğini çünkü insanın bu dünyada azap ve korkusuna sebebiyet verdiğini savunur. Maddi düşünceyi savunanlara göre insanın zamanı kısıtlıdır ve ölüm de her şeyin sonudur ve bu yüzden bu dünyada sadece mutlu olmak, bizi kaygılandıran veya ızdıraba sürükleyen konuları düşünmemek gerekir. Bu düşüncenin sonucu olarak bizi kısa bir süreliğine mutlu eden her şey güzeldir. Ancak İslam dini böyle düşünmüyor ve birçok durumu sahte ve uydurma mutluluk olarak tanımlıyor. Örneğin uyuşturucu maddeler, laubalilik ve fuhuş, başkalarıyla alay etmek ve çirkin şakalar yapmak, dans ve müzikli eğlencelere katılmak ve kısacası günaha bulaşan her şey İslam açısından haramdır. Geçen bölümde İslam açısından güler yüzlü olmak ve tebessüm etmek, sevinmenin ve mutlu olmanın ve başkalarını da mutlu etmenin yollarından biri olduğunu anlattık. Yine mizah ve şaka günaha bulaşmadığı sürece mutlu olmanın en kolay yollarından biri olduğunu ve günümüzde psikologların da üzerinde durduğu bir konu olduğundan söz ettik. Dış görünüşün düzenli olması, açık renk ve temiz elbiseler giymek ve hoş kokuları sürmek İslam dininde insanların iç neşesini korumanın yollarından biri olarak vurgulanmıştır. Günümüzde bilimsel açıdan renklerin insanların duygularını ve içini etkilediği ispat edilmiştir. Örneğin beyaz, sarı ve yeşil gibi renkler neşelendirici renklerdir. Bu yüzden düğünlerde beyaz elbise giymek adettir ve bu renk neşe, aşk ve sevginin habercisidir. İslam dini başta beyaz renk olmak üzere açık renkte elbiseler giymeye tavsiye eder. İmam Bakır aleyhisselam, hiçbir elbise beyaz renkte elbiseden daha güzel olmadığını buyurur. Öte yandan hareketli olmak ve spor yapmak da insanların ruhi dengelerinde çok etkilidir. Deneyimler spordan sonra insanlarda mutluluk duygusu ve tazelik hissi oluştuğunu ve bu etki bir süre devam ettiğini gösteriyor. İslam aleminde ise başta yüzme ve binicilik olmak üzere spor yapmaya sık sık vurgu yapılmıştır. İslam öğretilerinde çocuklara, gençlere ve yetişkin insanlara yaşlarına uygun olarak spor yapmak tavsiye edilir ve hareketsizlik tenkit edilen bir konudur. Doğanın güzelliklerinden yararlanmak ve bu güzellikleri gözetlemek insanların mutluluğu üzerinde çok etkilidir. Varlık düzeni insanları mutlu edecek araç ve gereçleri temin ederek kurulmuştur. İlkbahar mevsimi güzel şelaleler, rengarenk çiçekler, güneşin doğduğu anlar, narin yağmurlar, güzel kuşlar ve hoş nameleri ve diğer birçok harikulade durumlar bize neşe ve mutluluk armağan eden güzelliklerdir. Kur'an-ı Kerim, insanları duaya dikkatle bakmalarını ve böylece yaratanın azametini ve hikmetini idrak etmelerini ve böylece gerçek neşe ve mutluluğu hissetmelerini tavsiye etmiştir. Helal lezzetlerden yararlanmak da mutlu olmanın yollarından biridir. İslam dini, mümin insanlara kendilerini dünyevi helal zevklerden ve lezzetlerden mahrum etmemeleri ve ruhbanlık yaşamına yönelmemeleri konusunda sık sık vurgu yapmıştır. İslam dini ayrıca dünyevi zevklerden yararlanmakta aşırıya kaçılmaması ve haram ve günaha bulaşılmamasını da tavsiye eder. Bu dengeli tutum, dünyevi zevklerden ve lezzetlerden yararlanmanın dünyevi ve uhrevi azap ve acıya dönüşmemesine vesile olur. İslam dininde başka yörelere seyahat etmek de mutlu olmanın yollarından biri olarak tavsiye edilmiştir. Sıla-i Rahim ve eşi dostu ziyaret etmek ve Allah'ın salih kulları ve din alimleriyle muaşiret etmek de insanı neşelendiren ve mutlu eden durumlardan sayılır. Yine Allah'a ibadet etmek de mutlu olmanın en güzel yöntemlerinden biridir. Gerçek müminler namaz kılmak ve Allah-u Teala'ya ibadet etmekle hiç kimsenin hissedemediği sevinç ve mutluluğu hisseder. Sonuçta İslam dininin insanlar için benimsediği sevinç, neşe ve mutluluk baştan başa bilinçli ve erdemli bir konudur ve insanın gafletine veya kusuruna yol açan her türlü durum sahte ve uygunsuz sevinç ve mutluluk sayılır. Değerli dinleyiciler, Neşe ve Mutluluk Dini İslam başlıklı sohbetimizin ikinci bölümünün sonuna geldik. gülmeyi unutmayın, bu güzel alışkanlığı ihmal etmeyin diyor ve bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere esenlikler diliyoruz.
İran Radyo Podcast. Değerli dinleyiciler, Yahudi Halkının İcadı isimli podcast serisinin yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Yahudi kavmi, atalar diyarı, sürgün, İsrail'e göç, İsrail toprağı, tövbe diyarı ve benzeri kelimeler İsrail'de ulusal geçmişin yeniden inşasında kullanılan temel terimlerdir. Ancak bu kelimelerin çoğu bu rejim tarafından tarihi çarpıtmak ve kendileri için bir tarih, kimlik ve etnik köken inşa etmek için uydurulmuş ve sahtedir. Bu podcast'te kısaca Yahudi ulusunun icadı olarak adlandırdığımız kitap 2008 yılında işgal edilen Filistin'de basıldı. Kitap 19 hafta boyunca İsrail'in en çok satanları listesinde yer aldı. Kitabın yazarı Shlomo Sen, Yidiş ve Polonya kökenli ebeveynlerden doğdu. İşgal altındaki Filistin'de doğan Sint, Tel Aviv Üniversitesi'nde emekli tarih profesörüdür. Yahudi Halkının İcadı adlı kitabıyla Siyonistlerin ve Batılı destekçilerinin medyada propagandasını yaptığı şeyle tamamen çelişen İsrail-Filistin sorununa dair yeni bir bakış açısını sunuyor. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Yahudi Ulusunun İcadı kitabı ilgi çekici ve tartışmalıdır. Bu kitap Yahudi halkının tarihi hakkında çığır açan bir açıklama sunuyor. Shlomo Sen, Romalıların Yahudi halkını sürgüne zorladığı ve onları topraklarından kovduğu eski hikayeyi reddederek günümüzdeki Yahudilerin çoğunun bu dine geçmiş atalara sahip olduğunu savunuyor. Bu ataların ana vatanları ve memleketleri Batı Asya ve Doğu Avrupa'nın farklı bölgelerinden oluşuyordu. Bu Yahudi tarihçi, Yahudi Halkının İcadı adlı kitabında İsrailoğullarının tarihi hakkında yeni bir bakış açısı geliştirmek için zihinsel bir temel oluşturuyor. Shlomo kitabının ön sözünde okuyucuya Yahudiliğin tarihini nasıl oluştuğunu açıklıyor. Göçmen Yahudilerin İsrail'de veya işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan diğer etnik veya ulusal gruplar arasında nasıl yaşadığına dair iyi ve zekice yazılmış bir giriş yazmıştı. Arap veya Slav ve diğer ırklardan insanlar dahil. Kitabın her bölümünde sahte İsrail tarihinin oluşumuyla ilgili ana bir konuyu ele alıyor. Yahudi milliyetçiliği, Yahudi ulusu veya halkı gibi kelimelerin yerleştirilmesi, genetik bilimi ve Yahudi kanı ve ırkı kavramlarına ulaşma, tarihi değiştirme ve kutsal kitabı sahte tarihi mülteciliği meşrulaştırmak için değiştirme gibi önemli hususlar. Shlomo kitabının İngilizce baskısının ön sözünde İsrail'in çeşitli üniversite kurumlarında giderek marjinal hale gelen post-Siyonist düşünce akımına atıfta bulunuyor. Ayrıca İsrail'de ulusal geçmişin yeniden inşasında önemli rol oynayan ve kullanımlarının bugün işgal altındaki Filistin'de tabu olduğu kelimeleri de vurguluyor. Yahudi halkı, atalara ait topraklar, sürgün, diasporalar, İsrail'e göç, İsrail toprağı ve tövbe toprağı gibi kelimeler bu podcast'te okuyucuya Yahudi halkı ve İsrail'in tarihini oluşturmak için nasıl kullanıldıkları açıklığa kavuşturuluyor. Yahudi halkının tarihi için kullanılan kaynaklar hakkında ne biliyorsunuz? Sizce bu kaynaklar güvenilir midir? İsrail ve Yahudi halkıyla ilgili tarihi araştırmalarda, Siyonist ve İsrail'i incelemede kullanılan mevcut kaynakların çoğunun aslında bu akımın tarihçileri ve yazarları tarafından üretilen kaynaklar olduğu sonucuna varılmıştır. Yani araştırma ve inceleme için dışarıdan kaynak yok. Sonuç olarak bu kaynakların incelenmesinden üreticilerin istediği sonuçların elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu da Shlomo'nun Yahudi halkının icadı kitabından çıkarılabilecek dolaylı bir noktadır. Kitabın başında araştırmalarında Yahudilik tarihi yazımında bazı tarihsel unsurlara ve gerçeklere dikkat edilmediğini veya bazı konuların üzerinin örtüldüğünü gördüğüne dikkat çekiyor. Bazı unsurlar unutulmuştu. Dar profesyonel araştırma çevreleri bu bilgilerin farkındaydı. Ancak bu bilgiler her zaman kamuya ve eğitim hafızasına ulaşma yolunda kayboluyordu. Bu nedenle yazarın da belirttiği gibi Yahudi halkının icadı kitabını yazma görevi tehlikeli bir iş ve geçmişe dair yalanları ifşa etmektir. Shlomo Yahudi halkının icadı kitabını yazarken bir dış gözlemci ve Tel Aviv'de yaşayan bir Yahudi olarak değil, Yahudi halkı olgusunu incelediğini vurgulamaktadır. Bu tür bakış açısına bir örnek, kitabın bir yerinde birçok İsrailli hala Hitler'in korkunç soykırımı olmasıydı, İsrail toprağını birkaç yıl içinde kendi istekleriyle oraya göç eden milyonlarca Yahudi ile dolacağına inanıyor. Çünkü bunu hayal ediyorlardı. Binlerce yıl önce yazar işgal altındaki Filistin'de yaşayan Yahudilerin inançlarına ve fikirlerine tarafsız bir bakış açısıyla yaklaşmaya çalışmıştır. Shlomo, ortalama ve az bilgili okuyucunun aksine Yahudilerin vaat edilmiş topraklara ulaşmasında önemli bir faktör sadece Holokost olmadığına inanıyor. Aynı zamanda kutsal kitaba ve İsraillerin tarihine giren önemli tarihi olaylar ve efsanelerdir. Örneğin Yahudi halkının icadı kitabında şu ifadeler yer alıyor. Bu tür efsaneler ve sahtekarlıklar kendiliğinden İsrail'de ortaya çıkmadı. Bu Yahudi tarihçi okuyucuyu ana kaynağa yönlendirmek istiyor. Bunu geçmişte yetenekli restoratörlerin yaptığına ve 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren katman katman biriktirdiklerine inanıyor. Bu insanlar veya Shlomo deyimiyle restoratörler ilk önce Yahudi ve Hristiyan dini anılarından parçalar topladılar ve hayal güçleriyle Yahudi halkı için uzun ve sürekli bir soy bilim oluşturdular. O zamana kadar organize bir kamu anısı yoktu. İlginç olan ise o zamandan beri durum çok da değişmemişti. Shlomo, İsrail ve bugünkü durum hakkında oldukça açık ve net görüşlere sahiptir. İsrail'in demokratik bir ülke olarak kabul edilmeyeceğine inanıyor. Shlomo, İsrail'de zayıf da olsa bir tür liberal çoğulculuk olduğunu, ancak savaş zamanlarında zayıflayan ve barış zamanlarında oldukça iyi işleyen bir sistem olduğunu belirtiyor. Kitabın sonunda yaptığı çıkarma, milli efsanelerin yani Siyonistlerin tarihe ve geçmişlerine olan inançlarının sıkı tutkalı uzun zamandır gevşedi. Ve İsrail'in içindeki genç gazeteci ve eleştirmen nesli artık ebeveynlerinin ve atalarının yöntemlerini benimsemiyor. Neyse ki İsrail'in içinde farklı görüş ve fikirlerin olduğunu ve tüm İsraillilerin aynı şekilde düşünmediğini belirtmekte fayda var. Yahudi halkının icadı kitabının yazarı, günümüz İsrail'in ideolojik kargaşasının liberalizm ve demokrasinin analitik ve tarihi bir ayrımını gerektirdiğine inanıyor. Liberalizm ile demokrasi arasındaki farklara değinen Shlomo, İsrail'in demokratik olmadığını söylüyor. Temel argümanı ise İsrail'in liberalizm unsurları içerdiğidir. Ancak Siyonistlerin işgal ettiği topraklarda uygulanan bu liberalizm sınırlamalara sahiptir. Ve ülkede sivil hakların ihlali yaygındır. Bu yazara göre Yahudi milliyetçiliği azınlığın egemenliğe ve demokrasinin uygulanmasına aktif ve uyumlu bir şekilde katılmasını engelliyor ve azınlığın siyasi açıdan onunla bütünleşmesini engelliyor. Shlomo kitabında İsrailli kelimesinin Yahudi kelimesinin yerine ikame edilseydi, bu ülkenin tüm vatandaşlarına, Filistinler de dahil olmak üzere, kapıları açılacağını ve onlara karşı daha yumuşak bir tutum sergileneceğini söylüyor. Yahudi halkının icadı kitabının yazarı ayrıca şöyle yazıyor. Bugün bir liberal batı demokrasisinde yaşayan hiçbir Yahudi, ülkenin kendilerine ait olmadığını ilan eden bir ülkede yaşayan Filistinli İsraillilerin maruz kaldığı ayrımcılığı ve mahrumiyeti kabul etmeyecektir. Ancak dünya çapındaki Yahudiler arasında Siyonist destekçiler tıpkı çoğu İsrailli gibi Yahudi devletinin gayri demokratik yasaları nedeniyle asla Avrupa Birliği'nin bir parçası veya Amerika Birleşik Devletleri'nin 50 eyaletinden biri olamayacağına dair endişelenmiyorlar veya bilmek istemiyorlar. Yahudi halkının icadı kitabının yazarının İsrail devleti ve yönetimi hakkındaki açık ve net tutumu yıllar sonra onu hala bir etnik devlet olarak adlandırmanın gerekli olduğudur. Hatta onu liberal özelliklere sahip Yahudi bir etnik devlet olarak adlandırmak daha iyidir. Çünkü temel amacı eşit sivil haklar talep eden insanlara değil, biyolojik, dini bir ulusa hizmet etmek olan bir devlettir. Tarihi tamamen sahtedir ve siyasi görünümü dinamik, dışlayıcı ve ayrımcıdır. Unutulmamalıdır ki bunlar Tel Aviv'de yaşayan bir Yahudi tarihçinin açıklamalarıdır ve bu nedenle bu açıklamalar çok dikkat çekicidir. Yıllarda Tel Aviv'deki hakim Siyonistlerin göç konusunda büyük bir ilgisizlik göstermeye başladıkları görülüyor. Bu da Şuloman'ın İsrail'in bugünkü ve dünkü nesilleri arasındaki görüş ayrılığına işaret etmesine paralel bir durumdur. İsrail'in göç fikrine dayalı eski milliyetçi söylemi artık çekiciliğini yitirmiş durumda. Ve Shlomo güncel Siyonist politikayı anlamak için göç yerine yerinden edilme kelimesinin kullanılmasını öneriyor. Ona göre İsrail'in bugünkü gücü artık artan nüfusa değil, yurt dışındaki Yahudi kuruluşlarının ve topluluklarının sadakatine bağlıdır. Örneğin, İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa'daki katliam karşısında Amerikan Yahudilerinin soğuk ve kayıtsız davrandıklarını ancak İsrail'e sempati ve destek gösterdiklerini savunuyor. Shlomo'nun kitabında son sayfalarındaki en ilginç analizlerinden biri İsrail'in geleceği hakkındadır. Ona göre İsrail, Batı'nın desteğinin asla bitmeyeceğini varsaymamalıdır. 21. yüzyılın başındaki neo-sömürgecilik, Irak ve Afganistan'ın işgali gibi örneklerle Batı'daki güç elitlerini sarstı. Ancak artan küreselleşmeye rağmen Batı hala oldukça uzak. Kitabın Siyonist İsrail liderlerine yönelik önemli mesajlarından biri şudur. Geleceği göremeyiz. Ancak ondan korkmak için sağlam nedenlerimiz var. Bu bağlamda eski nesil tüm yeni bulguları ve değerlendirmeleri kategorik olarak reddediyor. Bunları Siyonistlerin tarihi yolculuğunda rehberleri olduğuna inandığı kusursuz anlatılarla uzlaştıramıyor. Öte yandan genç, aydın nesil ve elbette tarihçiler ulusal bağımsızlık yolunda hatalar yapılmış olabileceğini kabul etmeye hazır olabilir. Bu nedenle bugünkü İsrail, bugünkü ve dünkü nesiller arasında önemli bir kopukluk yaşamaktadır. Yahudi halkının icadı kitabı son sayfalarında iki sert ve öfkeli konu içeriyor. Shlomo'nun bu sayfalardaki sert ifadelerinden birine örnek olarak şunları verebiliriz. Ne zaman Ulusal Yahudi Vakfı ırkçı bir etnik kurum olmaktan çıkacak ve yok olanların toprağı olarak 130 bin hektar araziyi sembolik bir fiyata satacak? Daha doğrusu bu araziyi sembolik fiyata satıcılarına geri vererek Filistinli mültecilerin kayıplarını telafi etmek için ilk sermayeyi oluşturacak mı? Yahudi halkının icadı kitabı şu sözlerle son buluyor. Eğer bu halkın
tarihi büyük ölçüde bir rüya ise, kabusa dönüşmeden önce neden geleceği yeniden hayal etmeye başlamıyoruz? Değerli dinleyiciler, Yahudi Halkının İcadı isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr.web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.